Ayrım 2. Birinci bölüm. Demirel iktidarının başlangıcı. 1. 50 gram ağırlığındaki zarf. Alkış sesleri bir duvardan ötekine çarpıyor, yankılanıyordu. Salonu aydınlatan ışıklar sigara dumanıyla sararmış, gri mavi bir görünüm almıştı. Hava bir yandan ter kokusu, bir yandan yüzlerce insanı alıp verdiği nefesle iyice ağırlaşmıştı. Oturma sıralarını partili milletvekilleriyle senatörler doldurmuşlardı. Sıralar arasındaki boşluklar, kapının girişi, duvar dipleri, izleyiciler ile tıkanmıştı. Olağanüstü bir sevinç dalgası sıralardan izleyicilere, izleyicilerden kürsüdeki genç adama yansıyor, koyu renkli elbisesi içinde parti önderi bu heyecanı, alkışı, görkemli sevinci izleyerek dinmesini bekliyordu. Hafif terliydi. Işıklar terli alnını, açık başını daha da bir parlatıyordu. Partisinin seçimde aldığı sonuç, kişisel açıdan önünde açılan ikbal kapısı, duygularını çapraşık gidip gelmelere yöneltiyordu. Şu anda Türkiye gibi bir ülkenin tek sorumlusu, yöneticisiydi. Kollarını iki yana kaldırdı. Salondaki dinmek bilmeyen coşkuyu frenlemek için gözlerini sağa sola çevirdi. Dalgalanma yavaş yavaş duruldu, sesini duyurabilecek kıvama geldi. "Bu zarf," dedi, durdu. Kalabalık sessizleşti. Milletvekilleriyle senatörlerin, izleyicilerin yüzleri kürsüye döndü. "Bu zarf belki 60 gram ağırlığında, belki o kadar bile değil. Ama bir millet umudunu, inançlarını, beklentilerini, her şeyini içine taşıyor," dedi. Çankaya Köşkü'nden geldiği, Adalet Partisi grup salonuna giren 41 yaşındaki Süleyman Demirel'in seçimle iktidar sorumluluğunu aldıklarını ilan etmesi işte bu cümleyle başladı. İlk kez Isparta'dan milletvekili seçilmiş parti genel başkanı Demirel'in 50 gramlık zarfla anlatmak istediğini kavrayan milletvekilleriyle senatörler, hatta izleyicilerin büyük bölümü çılgınca alkış tutuyorlardı. Demirel gene kollarını kaldırdı. Coşkunun suskunluğa dönüşmesini bekledikten sonra, "Sorumluluğumuzu idrak ettiğimiz takdirde bu zarfın yüklediği ağırlığın altında kalmayız. Maddi açıdan ağırlığı bir hiç olan bu zarf, sorumlulukların en yücesini, en büyüğünü bize yüklemiş bulunuyor," dedi. O sırada hemen herkese egemen olan coşkunun etkisiyle ne milletvekilleri, ne senatörler, ne de partililer yüklendikleri bu sorumluluğun ağırlığını düşünecek durumda değillerdi. Duygular, kazanılan bir seçim zaferinin heyecanı, coşkun bir nehir gibi içlerinden akıp gidiyordu. Oysa 12 Mart 1971 müdahalesine değin uzanacak yeni bir dönem açılıyor, 6 yıllık tek parti iktidarı sırasında Türkiye'de alışılagelmişin dışında bir takım olayların olacağı hiç kimse bir gün aklından bile geçirmiyordu. Adalet Partisi tek başına iktidar yapmamak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı çarpıcı bütün yasal önlemlerle propagandaya karşın Demirel'in partisi oyların %53'ünü toplamış, 1240 milletvekili çıkarmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ise oy yıkımına uğramıştı. 1961'de aldığı %36,7 oranındaki oy, 1965 seçimlerinde %28,7'ye inmiş, ancak 134 milletvekilliği kazanabilmişti. Bölük başına Millet Partisi, 31 milletvekilli 3. parti olmuştu. Bir dönemin yöneticilerince milletin umudu olmasına çalışan Ekrem Alican'ın partisi, Yeni Türkiye Partisi ise 19 milletvekili ile yarışı bitirebilmişti. Bu büyük oluşmanın yanı sıra Cumhuriyet Türkiye'sinde ilk kez sosyalist inançların savunucusu bir parti, Türkiye İşçi Partisi, meclise 14 milletvekili getirmişti. Bu dönemin daha sonra gelecek olan dönemlerin önemli bir adı olan, sürekli ilgi çekecek olan eski ihtilalci, sürgündeki Milli Birlik Komitesi üyesi Alparslan Türkeş'in Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi %2,2 oy toplayabilmişti. İdeal birliği yaptığı Muzaffer Özdağ, Rifat Baykal gibi öteki eski ihtilalciler bir darbeyle sildikleri parlamentoya Türkeş'le birlikte gidiyorlardı. Aslında Türkiye'de 1950'deki oy ihtilalinden sonra 1965'te halkın yeni bir oy darbesi gerçekleşiyor, Demokrat Parti ile Adnan Menderes'in sürüklediği akım Adalet Partisi adı altında 27 Mayıs ihtilalinden 5 yıl sonra Türkiye'ye yeniden egemen oluyordu. Aydın kesimde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerindeki şaşkınlık bu olgunun kesin biçimde gerçekleşmesinden kaynaklanıyordu. Çünkü İsmet Paşa ile Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman ama hiçbir zaman bir ihtilalle devrilen 1960'a doğru izlediği politikayla halkın gözünden düştüğüne inandıkları bir akımın gene halkın oylarıyla tek başına iktidar olabileceğine inanmıyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sonucu sindirip sindiremeyeceği, zamanın akışı içinde üstünü örtüp başka biçimlerde sahneye koyduğu olayları, Türkiye'nin 1971 Mart darbesine nasıl uzandığını daha sonraları görecektik. 24 Ekim 1964 günü parlamento toplandı. Parti grupları toplandı. Milletvekillerinin yemin töreninden sonra çağrı üzerine Adalet Partisi önderi Demirel Çankaya Köşkü'ne gitti. Adalet Partisi grubu o coşku fırtınası içinde parti önderinin geri dönmesini bekliyordu. 1960 ihtilalinin önderi Cemal Gürsel, Demirel'i kabul ederken sözde seçim sonuçlarını kutlamakla başladı. Doğrusu Gürsel'in de bu sonuçla mutlu olduğu yadsınamazdı. 1965 seçimleri öncesi artık İsmet Paşa ile arasındaki buzlar bir daha erimeyecek biçimde kalıplaşmıştı. İsmet Paşa'nın ülkeyi ne olursa olsun içinde bulunduğu ağır koşullardan ancak kendisiyle partisini çıkarabileceği inancına Cemal Gürsel'in tepkisinin olumsuz yönde olduğu biliniyordu. Elbette Gürsel'in bu tepkisine bir başka neden olarak devletin yönetimindeki İsmet Paşa'nın gölgesinde yaşamak da eklenmeliydi. Son yıllarda pek bir araya gelmeyen Cumhurbaşkanı ile İsmet Paşa arasındaki gerginliğin Cemal Gürsel'in Adalet Partisi'nin yeni kadrosuyla tek başına iktidar gelmesini özleyecek ölçüde vardığı da çevresinden öğreniliyordu. Demirel'e parti önderi olduğu için hikâmeti kurma görevini veren Cumhurbaşkanlığı yazısı hazırlanıp gelinceye değin Gürsel'in söylediği kahvelerin içimiyle vakit geçirildi. Gürsel sürekli olarak Demirel'e "Sana güveniyorum, başarılar diliyorum," diyordu. Kısa resmi yazı geldikten sonra Gürsel, "Buyurun, hikâmet kurma görevi artık sizin," dedi. Demirel coşkusunu gemlemeyi başardı. Cumhurbaşkanına, "Cumhuriyet bayramından önce yeni hikâmeti size takdim edeceğim," dedi. Sonra bir eklenti yaptı. "Koalisyon süper hikâmet." Gürsel'le yaptığı konuşma sırasında benliğine, seçim bildirisine millete açıkladıkları, yurdumuzda hürriyet rejiminin arızasız işlemesi, bütün meselelerin düğüm noktasıdır cümlesiyle bu doğrultudaki düşüncelerin egemen olduğunu da söyleyecekti. Siyasal yaşamı boyunca bu ana ilkeden kurtulamayacak, bu ana ilkeyi ta 1984'lere değin kovalayacaktı. Milletin özgür iradesiyle ülkeyi yönetilmesi. 1980'den sonra siyaset yapma kısıntısına girdiği günden başlayarak 1984'ün Ekim aylarına değin sürekli olarak ulusal irade kavramı üzerinde durdu. Kimi zaman siyasetin içinde bulunmamasını bir iktidar özlemi gibi yorumlayanlar olabileceği kuşkusuyla, kimi zaman da içtenlikle "her türlü ikbali yaşamış, yeni bir ikbal beklentisi içine çok uzak bir insan için ulusal irade inancını savunmakla başka ne gibi bir beklenti olabilir?" diyordu. Kim ne derse desin, Demirel'in kimi davranışlarının yanlışını ne denli eleştirilirse eleştirilsin, tek bir yanı hiçbir zaman yatsınamazdı. Demirel, düşüncede insan haklarının bu ülkeye uygarlık düzeyine yerleşmesinde inanç sahibiydi. İktidarları sırasında eleştiri sınırlarını aşarak kişiliğine söven yayınların sahipleri hakkında Adalet Bakanlığı'nca açılmak isteyen davalar bile izin vermemişti. Hangi fikri eğilimden olursa olsun, hangi ideolojik kavramları içerirse içersin, Türkiye'de kitap, dergi ya da gazetelerin zorbalıkla susturmasına yana olmamıştı. Doğasıyla, eğilimleri ve uygulamalarıyla tipik bir batılı bir demokrattı. Kendisini en ağır biçimde eleştiren, giderek partisinin parçalanmasına değin uzanan yayınlar yapan gazetecilerle çoğu kez evinde uzun konuşmalar yapar, onlarla tartışır, söylediklerini dinler, kendi inançları doğrultusunda yanıtlar verirdi. Basın evreninde Demirel'e karşı sistemli eleştirilerin dozunu kimi zaman arttırıp, kimi zaman yumuşatarak sürdüren Abdi İpekçi ile yaptığı uzun görüşmelerin hepsi yayınlandı. Abdi İpekçi bir Şubat ayı başından vurulup öldürüldüğünde, "Daha dün birlikteydik. Ona Ecevit'e verdiğin desteği 3 ay bize versen, bak işler neye denli olumlu düzeyli olur," demişti. "Öldürdüler. İçim yanıyor," demişti. İpekçinin cenazesine gözlerinden yaş gelen önderlerden biri Demirel idi. Yalnız basına değil, kimi siyasal nitelikleri kişilere de zaman zaman kırılırdı. Belki de içinden bu kişilere darılmak gibi duygular bile geçerdi. Ama kısa süre içinde kişiliğini çirkinleştirecek böylesi ters duygulardan kolaylıkla arınır, o gazeteci ya da siyaset adamını çağırır, konuşurdu. Özen gösterdiği bu tutumunu söylemekte yarar vardı. Kırıldığı ya da haksızlığa uğramış duygusuna kapıldığı kişiyle kısa süre sonra yan yana gelince, bir iki gün öncesinin olayından hemen hiç söz etmezdi. 1980'den sonra, iktidarı sırasında kendisini amansız biçimde eleştiren gazetecilerin hepsiyle çok yakın, dostça konuşmuştu. O gazeteciler ki hepsi sağ şimdi. Demirel'in geçmişi dokunduran, yaptıkları sert eleştirileri kınayan tek bir cümle söylediğine tanık olmadıklarını basın çevresine söylemişlerdi. Siyasetin içinde bulunduğu, iktidarda olduğu sıralarda kimi zaman faşist diye nitelenen Demirel'in özündeki demokratlık ilk sırada hoşgörüye dayanıyordu. Fakat iktidara geldiği 1965 yılında Demirel'in bu yöndeki niteliklerini bildiğimizi, kamuoyunun da bunları kavramış olduğunu söyleyemezdik. Çünkü siyasal yaşamdan çok kısa sayılabilecek bir geçmişi vardı ve kısa bir hazırlık döneminden sonra partinin önderliğine gelmişti. Ve hemen herkes için Demirel olgusu bir bilmece, bir kapalı kutuydu. Kişiliğini ancak olayların üzerine konuşurken fikirleriyle, eğilimleriyle anlatmayı yeğleyen, kişiliğini anlatım sanatından 10,5 yıllık iktidar süresince yoksun olan Demirel, siyasal, ekonomik ve daha ötesi toplumsal önemli çarpıklıkların egemen olduğu bir dönemde iktidar oluyordu. Elbette bu, bilinmeyen bir insana karşı parti dışındaki yönetici kadrolarda belirgin bir kuşkuyu yeşertiyordu. Hele kafasındaki yedi tilkiyi kuyruklarını birbirine değdirtmeden dolaşan İsmet Paşa gibi bir kurt siyasetçinin karşısında iktidar yapma şansı, ağırlığı büyük olan sorunların dosya dosya önünde bulunması, bir aceminin başarı şansı üzerindeki çeşitli tartışmaları daha ilk günden başlatıyordu. Bilemediğimiz test şuydu. Demirel belki deneyimsiz görünüyordu. Belki de İsmet Paşa gibi siyasetin labirentlerinde uzun uzadıya dolaşıp deneyimi kazanmamıştı. Fakat bu genç insanın daha sonraki çeşitli olaylarda gözleneceği gibi kırılmaz bir inadı vardı. Daha sonra olay amansız karşıtlarının bile nitelediği gibi enerjikti, yapıcı bir kafası vardı, derleyen toplayan bir kişiliğe sahipti, kimilerinin sandığı gibi durgun değildi. Daha ötesi, saptadığı hedefe giderken kararlıydı. Seçimlerden önce, seçim düzeyinde ve iktidar olduğu günlerde saptadığı ana hedeflere planlı biçimde yanaşacağını sonradan görecektik. Gök kubbenin başıma nasıl göçtüğünü anlatamam. Fevkalade sıkıntı çektiğim siyasi olaylardan biriydi. Bu cümleleri Demirel bana bir özel söyleşimi sırasında söylüyordu. Bir parti, bir ihtilalden sonra iktidara gelmişti. Başbakanlığı üstlenen Demirel hızla hikamet kurmaya çalıştı. 240 milletvekilinin her birini hikamete üye yapmanın olanağı yoktu. İçlerinden biriyle çalışabilmeyi düşlediği belirli bir kadroyu bakan yapacaktı. Bu nedenle her hikamet kuruluşunda gözettiği bir ilkeyi daha başta uyguladı. Demirel hem birlikte uyumlu çalışabileceğini düşündüğü milletvekili ya da senatörü hikamete alıyor, hem de Türkiye'nin çeşitli bölgelerini temsil edecek kişiliğe sahip insanları seçiyordu. Bir hikamette yalnızca İstanbul'dan 10 kişinin yer almasına ya da Ankara ve İzmir'in ağırlık taşımasına yol açmamaya özen gösteriyordu. Bu yolda Türkiye'nin hemen her yöresinin hikamette eşit ölçüde temsil edilmesi ilkesini benimseyeceğini varsayıyordu. Her milletvekilinin senatörün yapısındaki kendini bakanlığa layık görme eğilimi genç Demirel'in siyasetten aldığı ilk önemli ders oldu. Hikamet listesi Cumhurbaşkanı'nın onayından geçtikten sonra Millet Meclisi'nde okundu. İktidarın 240 milletvekilinden tek bir alkış sesi bile duyulmadı. Adeta iktidar grubu Demirel'in kabinesini onaylamamıştı. Yeni bir iktidar, yeni bir hikamet karşısındaki bu tutum, Millet Meclisi'nin genel kurul salonuna egemen olan bu sessizlik büyüdü, büyüdü. Sonra muhalefet sıralarından mırıltılar yükseldi. Sonra alaylı konuşmalar duyuldu. Başbakanlık koltuğundaki Demirel yerinde kala kaldı. Bakanlar yerlerinden kıpırdandılar. Rahatsız olmuşlardı. Meclis başkanı bu şaşırtıcı havayı nasıl dağıtacağını bilemez durumdaydı. Bir partinin iktidara gelişinin üzerinden daha 17 gün geçmeden ortaya çıkan bu tepki elbette Gök Kubbe'nin Demirel'in başına göçmesine neden olacaktı. Oysa Demirel, parti tüzüğü gereği ikamet kurma hakkı benimdi. Dilediğim kişilerle çalışmakta hakkımdı, demişti bana. Peki böyle bir olayın nedeni? Diye sordum. Tek sözcükle yanıt vermişti. İstirkap. Çekememezlik ve kıskanma demek istiyordu. Fakat aynı grup 240 milletvekili Demirel'i hikamet programı okumaya başladığı andan bitimine değin yer yer şiddetle alkışlıyordu. Bunun, bu tersliğin anlamı neydi? Politikanın bünyesine yatan bir şey. Bir gün öncesini, bir gün sonrasını sürdüremek, dedi Demirel. Hikamet kurmanın zorluğunu anlatırken konuyu kim açıklamalara da getirmişti Demirel. Hikamet kurmak fevkalade zor bir iş. Kendine göre yetenekli olanlar var. Seçilmiş, giyilmiş, hırslı insanlar var. Kimseyi incitmeden çalışacak olanı seçmek. Ayrıca bir takdir meselesi. Beşer tabiatına yatan bir olay. Aslında önce susan, sonradan da alkış tutan Adalet Partisi grubunu etkileyen bir başka etken vardı. Adalet Partisi örgütü, iktidar olmuş bir partinin daha ilk günden bu çelişkili hikameti, kamuoyunda ters duruma düşüren davranışını beğenmemişti. Her ilden milletvekillerine, parti merkezine telgraflar yağmıştı. Milletvekillerinin üzerindeki örgüt baskısı da derhal etkisini göstermişti. Oysa Demirel bu olguyu, anladım ki siyasetçinin ruhsal durumda bazı şeyler kalıcı değil, biçimde yorumluyordu. 3 Kasım 1965'te hikamet programıyla ayakta alkışlanarak Türkiye'yi yönetmeye girişti. 2. Dönemin ilk olgusu. Adalet Partisi eski bir akımın uzantısıydı ama yeni bir kadronun buyruğundaydı. Bölükbaşı'nın tek başına sürükleyip götürdüğü Millet Partisi bir fenomendi. Adalet Partisi'nin yanı sıra siyasal yaşantımızda değişik fakat önemli bir ses olmaya aday parti ise Türkiye İşçi Partisi'ydi. Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye'de artık sesini duyuran, daha ötesi dinamikleşen solun karşısında bir yandan demokratikleşmeyi içine sindiremediğini gösteren davranışlarıyla, öte yandan Türkiye İşçi Partisi gibi taze bünyesiyle sol çizgide bir partinin gölgesine kalan Cumhuriyet Halk Partisi, değişmez İsmet Paşa'sıyla, değişmez oylarıyla anaç parti görünümündeydi. 1965'ten sonra gelen dönemin iki önemli olgusu vardı. Yeni bir iktidarla Adalet Partisi, Türkiye'nin işitmediği sloganlar ve sözlerle sol bir parti olan Türkiye İşçi Partisi. Tip, kendine özgü programı, sözcülerinin sözleri ve davranışları ile 1965 seçiminin değişik rengiydi. Buna karşın 1965 seçimlerinden önce ortanın solunda bir parti olduğu savıyla hem tipin önüne geçmek isteyen hem de yeni, ilerici ve hamleci bir dinamiği olduğunu kanıtlamak için reformist bir parti görüntüsünü millete inandırmaya çalışan CHP, bu iki partinin de oldukça gerisine kalıyordu. Ama CHP bir türlü bırakamadığı alışkanlıklarını hele 1960 öncesi deneyip de 27 Mayıs'ta noktaladığı ana politikasını yine sürdürüyordu. 1965 seçimlerinden önce İsmet Paşa'nın dilinde iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir partiye geçmesi gerçekleşirse ordunun müdahale edeceğine dayalı sözler yoktu. Ne var ki İsmet Paşa yakınlığıyla bilinen yazar çizer takımı, kimi zaman da partinin sözcüleri giderek bu tehdidi kalemlerinden, dillerinden düşürmez olmuşlardı. Türk demokrasisinin kaderine 1960 yılında yapışıp kalan ordu tehdidi, hele 1965 seçimi öncesi azgın bir boğa gibi Cumhuriyet Halk Partisi dışında kalan partilere saldırıyordu. Böylesi bir tehdidin en açık örneğini Metin Toker bir yazısında veriyordu. Toker'e göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında beceriksiz bir partiye, hele 1960 özlemlerini taşıyan bir partiye iktidar verilecek olursa Mr. Thompson ile Mr. Stan derhal geleceklerdi. Ordunun yönetime müdahale edeceğini bunca güzel bir benzetmeyle anlatmak, o sırada birçok Cumhuriyet Halk Partisi şakşakçısı gazetecinin beceri alanına girmemişti. Yaygınlaştırılmak istenen, bu tür baskılarla yapılmak istenilen, ülkeyi yönetecek dar boğazdan çıkaracak tek ama tek kişinin İsmet Paşa iktidarı olduğuna milleti inandırmak, oyların Cumhuriyet Halk Partisi'ne akmasını sağlamaktı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yönetici kadrosunun kimi kesimleri, ülkede bir baştan öteki başa esen rüzgarın kendi partilerine yönelik olmadığını açıkça görüyordu. Bir yanda ordu müdahalesiyle ilgili tehditler yapılırken, öte yanda demokrasi her oyun sağlıklı biçimde millet meclisine yansıması sağlamaktır gibi çok geçerli olduğuna inanılan bir gerekçeyle seçim yasasında Adalet Partisi'nin tek başına iktidar getiremeyecek bir değişiklik yapılıyordu. Ulusal Artık adıyla anılan bu değişimle Adalet Partisi'nin iktidara gelmesinin önlenebileceği hesaplanıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidara gelemezse yeni bir koalisyon dönemi açılır, hiç değilse millet meclisine gelen partiler arasından en büyük sayıyla Cumhuriyet Halk Partisi önde olacağı için yeni bir koalisyon hükümetini İsmet Paşa'nın kurması sağlanabilirdi. Bu yasal değişimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir yararı olmayacaktı. Kapalı kapılarında yapılan hesaplar, kapı önlerinde yapılan ordunun müdahale edeceği propagandaları bu partiye hiçbir katkıda bulunamayacak. Ne var ki Türkiye'de ilk kez gerçek sol bir partinin ulusal artık formülünün getirdiği %3'lük bir oyla millet meclisine girmesi olanağı doğacaktı. Demir ise seçim alanlarından haykırıyordu. Adalet Partisi'ne iktidara vermeyeceğiz diyorlar. Adalet Partisi iktidar olsa da vermeyecek diyorlar. Kim vermeyecek iktidarı?